Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kethiran kethira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin muhabbetlerimi, sevgi, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle, hidayetiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği hayat, kulluk ve bu hayatı, bu kısa günlerimizi, nefeslerimizi hep Efendimizin doldurduğu şekilde güzelliklerle, salih amellerle, Allah'ın razı olduğu işlerle doldurabilmek. Onun peşindeyiz. Onun derdi ve kaygısı içerisindeyiz ve o vesileyle hep Efendimiz'i sohbetlerimize, programlarımıza konu yapıyoruz. Onun örnek hayatını, Üsve-i Hasene oluşunu gündeme getirmeye çalışıyoruz birlikte. Dolayısıyla bu vesileyle kabir ziyaretlerini konuşuyorduk. Efendimiz'in bu noktaki tavsiyeleri, örnekliğini konuşuyorduk. Ve bu noktada dikkat edilecek adab üzerinde duruyorduk. Yine Resul Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman, uygulamalarına baktığımız zaman kabre ağaç dikmenin sevap olduğunu görüyoruz. Hatta dikilen ağaç ve bitki ölünün azabının hafifletilmesine sebep olduğunu Efendimiz bahsediyor. Müslim Taharet 111. hadis-i şerifte ecdadımız da müessese önlerine çınar, kabristanlara ise selvi ağacı dikmiştir. Çınar sonbaharda yaprağını döktüğü için dünyanın ve müesseselerinin faniliğini, selvi ise yapraklarını dökmediği için ahiretin ebediliğini simgelediği için ecdadımız böyle bir uygulama yapmışlardır. Aynı zamanda bu uygulamalarla çevrenin dünyanın akciğeri misabesinde olan ağaçlarla süslenmesi de hedeflenmiştir. Ama bir taraftan ağaç dikerek çevreyi yeşillendirme ve güzelleştirme hedeflendiği gibi ama bir taraftan da o çınarın yapraktan dökülmesindeki faniliği selvinin yapraklarını hiç dökmemesinde de ahiret ebediliğini hedeflemek, onu da dikkate almak ayrı bir inceliktir. Bu dikilen ağaçların Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanı vesile kabir azabının hafifletilmesi ile ilgili Resul Efendimiz'in bir hadis-i şerifleri vardır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabristandan geçerken iki kabrin başında arasında duruyorlar ve buyuruyorlar ki şöyle bakıyorlar kabirin batınına, iç tarafına. Buyuruyorlar ki bu iki kişi kabirde azap görüyorlar. Yani yuazzeben. Azap görüyorlar. Fakat azap görmelerinin sebebi de çok böyle bizim bildiğiniz büyük günahlar değil. Yani hırsızlık gibi, arsızlık gibi günahlar değil. Bize, yani size göre küçük sayılacak günahları işlediler de ondan dolayı azap görüyorlar. Birisi küçük abdestini yaparken, yani bevlederken dikkat etmez, üzerine sıçratırdı. Diğeri de söz getirip götürürdü. Yani nemmamlık, nimime cidik yapardı. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonra yanında bulunanlardan iki yaş hurma dalı istiyorlar. Bana diyor iki tane yaş hurma dalı getiriniz. Getiriyorlar. Birini bir kabrin başına, diğerini diğer kabrin başına dikiyorlar. Ve buyuruyorlar ki inşallah bunlar yaş kaldığı sürece bunların azapların hafiflenmesine vesile olacaktır buyuruyorlar. Dolayısıyla Resul Efendimizin o uygulaması aynı zamanda daha sonraki Müslüman toplumlar tarafından da örnek alınarak kabristanlarda ağaç dikme, mezarların başına ağaç dikme sünneti o şekilde uygulanmış oluyor. Bir diğer dikkat edilecek husus cenaze merasimlerine ve kabirlere çelenk götürmek. Bu maalesef yaygın bir durum. Zaman zaman da gerek yok diyen bazı kurumlar oluyor. Oraya götürüvereceğiniz masrafı daha muhtaç kişilere, ihtiyaç yerlerine veriniz diye söyleyenler oluyor ama ne kadar dikkat edilse de yine bu kabirlere çelenk götürmek adeti yaygın bir şekilde maalesef devam ediliyor. Burada bunun dinimizde olmadığını ve mekruh olan bir davranış olduğunu söylememiz lazım. Haç şeklinde yapılan eski Yunan ve Hristiyan aleminin dinimiz sembolü olan çelenk, ölüye bir fayda sağlamadığı gibi kafirlere benzemenin de bir göstergesi Allah korusun olabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kafirlere, gayrimüslimlere hiçbir konuda benzememeyi emretmiştir. Benzemeyi de yasaklamıştır. Diğer bir husus da çelenk yapımındaki tabi israf da söz konusu. Bir çelenk için büyük miktarlarda masraf yapıldığı gibi birçok çiçek de efendim telef edilmektedir. Faruk Nafiz şöyle diyor. Diyor ki bir gül dalında durduğu müddetçe tazedir. Bir gül çelenge girdiği gün bir cenazedir. Öyle bunu dile getirmiş. Daha bunları sünnet-i seniyye uygun şekilde cenaze teşhilerini, cenaze namazlarını, teşhilerini, tedfinlerini sünnet-i seniyye uygun bir şekilde yapmak için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Toplumu bilgilendirmemiz gerekiyor. Her kademede hem Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatımız, imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz, hem hocalarımız, topluma bir şekilde hitap eden, din adına söz söyleyen kişiler, şahıslar bu konuda daha fazla telkinlerini artırmalı ve gayri İslami olan, sünnet-i seniyyede olmayan uygulamalarda tek tek terk edilmeli. Yerine sünnete uygun davranışlar, tutum ve davranışlar, uygulamalar yer etmelidir. Bu ancak bunlar uygulanmak suretiyle hayat bulabilir, yaşayabilir. Ancak yaşandığı takdirde güzellikler devam etme imkanı ihtimalini bulabilir. Ama bir şey ne kadar güzel olursa olsun eğer yaşanmazsa, ihmal edilirse o zamanla yok olup gidecektir. Bütün iyilikler böyledir. Hatta bir hocamız bir yazı yazdı. Orada şu konuyu işledi. Hep faziletli insanlardan bahsediyoruz. Şu hoca çok faziletliydi, bu alim çok faziletliydi, şu üstad çok faziletliydi. İşte onun şefkati, merhameti, ahlakı, fedakarlığı diye anlatıyoruz. İşte bütün bu güzellikler, bu örnek şahsiyetler de ancak onlar gibi olmak suretiyle, onların yaptıklarını yapmak suretiyle hayatta kalacaklardır ve devam etme imkanı bulacaklardır. Eğer o güzellikleri biz kendimize örnek almazsak, onları yaşamazsak, tatbik etmezsek sadece kitapların sayfalarında bir hatıra olarak kalacak. Ama dünya o tür güzel, faziletli davranışlarda mahrum kalacaktır. Dolayısıyla her alanda biz güzellikleri, sünnet-i seniyyeyi, İslam'a uygun olan adab ve erkanı ne kadar uygulama noktasında titizlik gösterirsek, dikkat gösterirsek onlar ihya edilme, yaşama şansını bulacaklar. Ama böyle olmayanlar da zamanla kaybolup gideceklerdir. Onun için biz Müslümanlar olarak hepimiz her alanda, her uygulamada o şeyin sünnete uygun olup olmadığını dikkate alarak sünnet olan uygulamasına azam dikkat göstermeliyiz. Tabii yine zaman zaman şahit oluyoruz. Bu çok dikkatli Müslümanların cenazelerinde bu olmuyor ama bir kısım cenaze merasimlerinde alkış yapılıyor. Alkış tutuluyor. Manevi bir atmosfere yakışmayan bu davranış dinimizce makbul sayılmamıştır. Cenab-ı Hak benzeri bir davranışla ilgili müşriklere de şöyle hitap ediyor ayet-i kerimede. Enfal suresi 35. ayet-i kerimede وَمَا كَانَ صَلَاتُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاً وَتَصْلِيَةً O müşriklerin Beytullah yanındaki ibadetleri ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan, alkıştan ibarettir buyuruluyor. Öyle bir adetleri varmış müşriklerin İslam öncesinde Beytullah'ın etrafında orada tavaf yapan insanların hal ve hareketleri karşısında çok hoşlarına giden manzara söz konusu olunca ıslık çalarlar, el çırparlar. Taziye'de bunu da çevreden gelen insanlara derlermiş ki bir adet olarak da bunu yerleştirmişler. Burası Beytullah'tır, Allah'ın evidir. Oraya dışarıdan getirdiğiniz kirli elbiselerle girilmez. Böyle yaptığınız ibadet makbul olmaz. Dolayısıyla onları dışarı bırakmanız lazım derlermiş ve insanların elbisesiz, üzerine herhangi bir şey olmadan tavaf etmelerini söylerlermiş. Bunu yapan insanlara da aferin, ne güzel yaptın anlamında da ıslık çalarlar ve el çırparlarmış. Yine tabi bu ıslık çalmalar bir kısım programlarda, açık meydanlarda yapılan programlarda insanlar bunu yapıyorlar, alkış tutuyorlar, ıslık çalıyorlar. Ama ayet-i kerime bu iki davranışı müşriklerin bir adeti olarak, bir davranışı olarak naklediyor ve o çerçevede baktığımız zaman da pek makbul bir şey olarak bundan bahsetmiyor. Tam tersine Allah'ın rızasına uygun olmayan, müşriklere yakışır bir davranış olarak yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Müslümanların her bakımdan bu iki şeye daha dikkatli olmaları, hele hele bir cenaze merasimi gibi yerlerde bu tür el çırpmaların hiç anlamı yeri olmadığında bilinmesi gerekiyor. Bunun da yine insanlara öğretilmesi gerekiyor ki insanlar doğrusunu öğrensinler ve bunu yapmaya çalışsınlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki kabir ziyaretinin de Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde bir kısım adabı vardır, erkanı vardır. Öncelikle ziyaretçi mezarlığa varınca yüzünü mezarlara döndürerek, yani oraya yönelmesi doğru olan odur. O tarafa doğru mezarlığa dönerek, yüzünü de oraya döndürerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği üzere kabirdekilere şöyle selam verir. Efendimiz şöyle selam verirdi. Müslim, taharet ve cenayiz bahislerde geçen bir rivayettir bu. Bu şekilde yer alıyor. Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin ve inna inşaallahu biküm lâhikûn es'elullâhe lenâ ve lekumul afiyeh. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani onlara diri muamelesi yapıyor. Onlar bedenen öldüler. Ruhları bedenlerine ayrıldı. Ama yarın biz de aynı durumda olacağız. Ama bir kabir hayatı var, berzah hayatı var ve ruhlar ölmüyor. Orada mahşere kadar bekliyorlar. Tabii ne şekilde beklediklerini Allah biliyor. Biz o noktada fazla bir bilgimiz yok elimizde. Ve Efendimiz onlara selam veriyor. Onlarla konuşuyor. Eğer bu selamın bir anlamı olmazsa, onlara bu konuşmanın bir anlamı olmazsa Efendimiz böyle yapmaz. Resulü Efendimiz yaptığına göre her ne kadar oradan bize geri dönüşü biz duymasak da demek ki o tür selam vermenin bir anlamı var. Oraya bir etkisi var, tesiri var ki Efendimiz o şekilde şey yapıyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselam hem bize hem de size afiyet olsun diyor. Allah'ın bağışlamasını diliyor. Efendimizin o bağışlama dilemesinin de yine orada yatanlara bir faydası var ki bu şekilde bir dilekte, talepte bulunuyor. Biz de kabristanların yanından geçerken bu duayı, bu selamı yapmalıyız ve Efendimizin yaptığı gibi de onlara afiyet, selamet dilemeliyiz. Tekrar edeyim, bunu hepimiz biliriz ama belki bilmeyen kardeşlerimiz olabilir veya unutmuş olan kardeşlerimiz olabilir. Resul Efendimiz kabirleri Müslim'de yer alan rivayete göre şöyle selamlardı. Esselamu aleyküm dâre kavmin mü'minîn ve innâ inşâallâhu bikum lâhikûn es'elullâhe lenâ ve lekumul afiyeh. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Efendimiz katıldı, sahabe katıldı, tabi'in katıldı, yüzlerce nesil katıldı. Biz de katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. Diğer taraftan kabirde yatanlara dua etmeli. Kendisinin de onlar gibi olacağını düşünmelidir bir mümin. Ziyaret ettiği kimsenin kabrine sanki hayattaymış da onunla konuşuyormuş gibi yüzünü dönerek yaklaşmalı ve rahatsız değilse ayakta durmalıdır. Sağlığında kendine çok yakın ise yakınına varmalı, fazla yakın değilse uzakça durarak dua etmelidir. Yani insan annesinin kabrine, babasının kabrine veya daha yakınların kabrine gittiği zaman dünyadaki yakınlığına göre de diyor bir yakın durmalı. Ona göre de efendim orada duasını yapmalıdır. Yine kabir ziyareti sırasında namaz kılarak oraların mescit haline getirilmesi dinen tasvip edilmeyen bir davranıştır. Ayrıca kabre karşı namaz kılmak da yine mekruh olarak görülmüştür. Bu kabristandaki bu tür davranışlar hep daha sonraki, daha önceki o şirkle alakalı durumlar, kabristandaki insanların kabirleri abartarak onları adeta bir put yapma, puthane haline getirme gibi insanlık tarihindeki çok derin uygulamalar, onların yansıması olarak bu dinimizde de Efendimiz Aleyhisselam da bunları uygun görmemiş. Kabirde namaz kılınmasını, hele kabirlere yönelik namaz kılınmasını da uygun görmemişti Efendimiz. Bunu mekruh olarak değerlendirmişlerdir İslam fukahası. Yine kabirlere mum dikmek ve yakmak da caiz değildir. Kabrin üzerine oturmak ve mezarları çiğnemek de mekruh olarak kabul edilmiştir. Yani en azından saygılı olmak lazım. Orada bir insan yatıyor, ölmüştür, oraya defnedilmiştir. Biz orada yatıyor olsak ve bizim üzerimizden bir duygusuz bir insan o şekilde basarak geçse hoşumuza gider mi annemizin, babamızın kabri üzerinden? Biraz da onu dikkate almak lazım. Yine kabristanda ziyaretle bağdaşmayan edep dışı ve maliyane söz söylemekten, kibirlenip çalım satarak yürümekten sakınmak ve mütevazı bir tavır takınmak gerekir. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanı veçiyle Nesai Cenazesi 100'de bununla ilgili bilgiler yer alıyor. Kabirlere küçük ve büyük abdest bozmaktan da özellikle sakınmak gerekir. Kabristan ağaçlarını ve yaş otlarını kesmek de mekruhtur. Hatta onlar tabii bir temizlik yapmak gerekiyorsa bunlar yapılabilir. Bazen bakıyoruz ki bir kısım kabristanlara, bir dönemde İstanbul'un kabristanları da böyleydi. Yani içine girecek hali yoktu. Her taraf kırıklar, dökükler, ağaçlar birbirine geçmiş vaziyette, dökülmüş vaziyette. Orasını sağ olsun belediye yetkilileri, ilgili sorumlu kardeşlerimiz çok tertemiz hale getirdiler. Sadece Müslümanların metfun olduğu kabristanlar değil, gayrimüslimlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Ermenilerin kabristanlarını da tertemiz hale getirdiler. Orada böyle bir temizlik yapılması kesinlikle doğru ve gerekli bir davranıştır. Ama gerekli olmadığı halde böyle oranın ağaçlarını kesmek, yeşotlarını kesmek onlar mekruh. Ama lüzumlu, gerekli ve yapılması gerekli, temizlik adına yapılması gerekli olan şeyler de yapılacaktır. Bunun herhangi bir sakıncası olmasa gerektir. Kabir yanında kurban kesmek Allah için olsa bile yine mekruh telakki edilmiştir. Hele ölünün rızasını kazanmak ve yardımını elde etmek için kesilmesi kesinlikle haramdır. Bunun şirk olduğunu söyleyenler bile vardır. Çünkü kurban kesmek ibadettir. İbadeti yalnız Allah'a mahsustur. Yani böyle bir kabirlere veya türbelere kurban adamak, kurban kesmek, yani o kurbanı Allah adına değil de sanki orada yatan şahıs adına gibi böyle bir niyetle bu kesinlikle olmaz. Çünkü ibadetler ancak Allah rızası için yapılır. Bir başkası adına ibadet yapılmaz. Buna da özellikle dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde kabirler Kabe tavaf edilir gibi dolaşılıp tavaf edilmez. Buna da dikkat etmek lazım. Ama şimdi türbeler var. Türbelerde de ziyaretler söz konusu. Ona da meydan vermek lazım. Ama şöyle bir ihtiyaç oluyor. Bakıyoruz herhangi bir türbeye gittiğimiz zaman çok kalabalık ziyaretçiler gelebiliyor. Tek giriş olduğu zaman, yani o türbenin etrafında şöyle dolaşılacak bir yeri olmayıp da sadece kenarda tek yönlü bir boşluk bırakıldığı takdirde çok büyük izdihamlara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla o türbeler şey yapılırken, tanzim edilirken sağdan giren insan şöyle dolaşıp tekrar efendim sol taraftan çıkacak şekilde yapılmıştır, ama bu kesinlikle bir tavaf maksadıyla böyle şey söz konusu değildir. Sadece izdihamı engellemek, o trafiğin akışını sağlamak için bu şekilde yapılmıştır. Yoksa böyle Beytullah etrafına döner gibi dönüp de tavaf edip de öyle bir niyet doğru değildir, yapılmaz. Zarureten bir yerden girip bir yerden çıkma açısından böyle bir şey yapılmak durumu söz konusu olmuştur. Bunun da kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan ölülerden yardım istemek ve bunun için mezar taşlarına bez, mendil ve paçavra bağlamak kişiye bir fayda sağlamaz. Kabirdeki kişinin başkasına bizzat fayda vermeye veya bir zarar gidermeye gücü yetmez. Ancak Allah'tan bir şey isterken salih zatları vesile kılmak ve bunun için onların kabirlerini ziyaret etmek caizdir. Mesela Peygamber Efendimiz Hakkı için onun hürmetine, "Ya Rabbi onunla sana dua ediyorum, şu isteğimi Resul Efendimizin hürmetine yerine getir" demek duaların kabulüne vesile olur. Bununla ilgili pek çok hadis-i şerif vardır. Tirmizi'de geçiyor, Davat 118'de İbn-i Hanbel'de geçiyor, başka rivayetlerde var. Bununla ilgili ayet-i kerimenin işaretlerde var. Mesela Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın istiğfarı, duası, istiğfarı, bir müminin başka müminleri hakkında duası, istiğfarı, bununla ilgili onlarca elimizde ayet-i kerime var. Dolayısıyla mesela öyle günahlar var ki kıymetli dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlere baktığımız zaman öyle günahlar var ki, öyle günahkarlar var ki onların affedilmesinde Cenab-ı Hak Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın vasıta olmasını istiyor. Ey Resulüm, sen diyor onlar için istiğfar et. Ya kendileri de istiğfar etsinler, ama sen de istiğfar et. Öyle günahlar oluyor ki o günahkar kişi kendisi "Ya Rabbi affet" dediği zaman belki Cenab-ı Hak affetmiyor. Affedebilir ama affetmiyor. "Resulüm sen onlar için aff dilersen affederim" diyor. Bir kısım münafıkların yaptıklarında böyle ayet-i kerimeler var. Münafıkın suresinde olsun, Nisa suresi mesela 64. ayet-i kerimede olsun böyle işaretler var. Dolayısıyla burada Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bizim dualarımızın kabulü, günahlarımızın affedilmesi noktasında Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah katındaki konumunun bize bir fayda sağladığı anlaşılıyor. Ayetler bize bunu net olarak ifade ediyor. Dolayısıyla dua ederken işte Peygamber Efendimiz Hakkı için olabilir. Yine salih kulların hakkı için "Ya Rabbi onların hürmetine bizi bağışla" ama bu bağışlamayı Allah'tan diliyoruz. Ama o salih kullarının da Allah katındaki konumundan, değerinden de istifade etmeye çalışıyoruz. Bunun herhangi bir sakıncası olmadığı ifade edilmektedir. Onun dışında yani orada türbede yatan kim olursa olsun, ister peygamberimiz bile olsa, onun bizatihi Allah'tan bağımsız bir şekilde bunun bir fayda sağlaması, bir zarar vermesi asla söz konusu değildir. Burada ölçü tamamen şudur: Allah katındaki değeri itibariyle o peygamberlerin, peygamber efendimizin hatırını, onların tevassutunu dilemektir. Bunun da olabileceği ifade ediliyor. Bazı rivayetler var. Bunun en cali dikkat bir rivayetini nakletmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Medine'de şiddetli bir kıtlık olmuştu. Ahali durumu Hazreti Ayşe'ye şikayet ettiler. Validemiz onlara şu tavsiyede bulundu: "Nebi-i Muhterem Efendimizin kabri şerifine gidin, tavanından bir pencere açın, Efendimiz ile sema arasında bir perde kalmasın. Böyle yaptıklarında bolca yağmur yağdı, otlar yeşilip büyüdü, develer iyice semizleşti. Hatta bu seneye Amul Fetk, bolluk senesi ismi verildi. Dar-ı Mukaddeme. Yine kabir ziyaretini özellikle cuma olarak olmak üzere perşembe ve cumartesi günleri yapmak da daha faziletlidir. Ancak diğer günlerde ziyaret mümkün ve caizdir. Son olarak şunu da ifade edeyim muhterem dinleyenlerimiz. Kabirleri gece ziyaret etmek de caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennetül Bakiye'ye zaman zaman geceleyin gidip de orada da ziyaret yaptığını görüyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak bizlere dünya hayatında yaşadığımız sürece iyi kul olmayı, ölüme iyi hazırlanmayı, hem yaşayanlar hem de ölenler hakkındaki vazifelerimizi yerine getirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Vefat ettiğimiz zaman da bizim peşimizden fatihalar gönderecek, rahmet okuyacak insanlara bize Cenab-ı Hak lütfetsin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetle arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.